Ayrım 66, sayfa 625. Özge'nin acısını görüyordu Deniz. Gözlerinin yeşilinde, teninin sıcaklığında, dudaklarının kıvrımında. Özge'nin bu haliydi Deniz'in çaresizliği. Aniden ortadan kaybolduktan 3 gün sonra tekrar sokağa geldiği o gece yarısı, onu görür görmez müziği yarım bırakıp ona gitmesinin nedeniydi gözlerindeki bu acı. Onu Washington'da bulamamıştı. Sanki Özge'ye bir şey bulaştırmış ve onu geri göndermişlerdi. Kafası karmakarışıktı. İyice eğildi ona. Tekamül için buradayız Özge. Başkasının ayağa kalkıp sahip çıkması gereken hakları sen tek başına milyonlarca kişi adına koruyamazsın. Korumamalısın. Herkesin sahip çıkmayı öğrenmesi gereken şeye sen tek başına sahip çıkamazsın. Bu erdem değil. Hayata ihanet olur. Çünkü onlar parmaklarını oynatmazlar. Sen yaptığın her fazla hareketle haklarını korumaya çalıştıklarının tekamüllerini geciktirirsin. İyi niyetli insanlar bir pisliği yıkamak için milyonlarcasının harekete geçmesine örnek olmak yerine kendilerini milyonların yerine karar verdiklerinde iyilik yapmış olmaz. Sadece o milyonlarcasının ruhsal evrimini geciktirirler. Yanlışı yanlışla düzeltemiyoruz. Bırak herkes dersini alıp gelişsin. Sürekli birileri çıkıp da diğerlerinin dersini üstüne alırsa o zaman hayat neyi nasıl öğretir her birimize? İnsanı tekamülden koruyamazsın. Korumamalısın. Sadece gelişmek için yaşıyoruz ve sen elinde baltayla laboratuvara girip tüm dersi kırıp geçmek istiyorsun. Laboratuvarın kapısını açıp içerideki öğrencilere hadi hemen çıkın, kurtarın kendinizi evrimden, tekamülden, bilgiden diyorsun. Herkes dersini alana kadar huzur yok hiçbirimize. Özge kafasını hızla sağa sola sallarken bir köşede durup bu seyirci kalma cehenneminde yaşayamam diye itiraz etti. Umursamayanların sayısı artmadan umursayan herkes sahip çıkmak için sokaklara çıkıp adalet için keyiflerini feda etmeden olmaz bu iş. Sen hayata göster, milyonlarcasının adalete evrimleşmiş olduğunu, adalet için hazır olduğunu. Onlar da çıksın sokaklara, bırak bakalım kalsınlar önce televizyonun karşısında. Ve şu öldürülen çocuğun katil zanlılarının peşine düşecek kadar insanlaşsınlar. O zaman gerekirse hayat tufanlar çıkarır kötülüğü engellemek için. Çarpışan dalgaların tuzlu suyla tatlı suyunu birbirinden ayırır. Gerekirse okyanusu ikiye yarar Özge. Hayat ne gerekiyorsa yapar ama tek bir şartı vardır. İnsan çabada olmalıdır. Oturduğun yerde seyrettiğin televizyon programına ettiğin laf değildir direniş. Dişlerini sıktı Özge. İtiraz etmek istiyordu. Bağırıp karşı çıkmak istiyordu. Ama niye karşı çıkacaktı ki? Deniz'in her kelimesi doğruydu. Karanlığa mecbur ettiğiniz, okula almadığınız o kızlar anneleri olmuştu bu nefretin. Dışarıda bıraktıklarımızın insan olduğunu unutmuşluğumuz değil miydi? Bugün aynı haksızlığı bize maruz bırakan. Bir zamanlar omuz omuza ülke sınırlarımızı koruduklarımız bebekken annesinden öğrendiği dili yasaklayıp onların eğitmeden, anlatmadan, hırpalayarak, isimler takarak sürekli onlardan anlayış beklememiz değil miydi bu ülkeyi asıl bölen? Ulusumuzun direncini kaybetmiş bir beden gibiydi. Zayıf düşmüşlüğe bir virüs gelip yerleşmişti sanki. Ama zayıf değildik biz. Sinsice zayıflatılmış, güçsüzleştirilmiştik. Ama kimseyi suçlamadık. Çünkü izin vermiştik. İzlediğimiz TV programları, diziler ve gece çıktığımız barlar arasında organlarımızı çalar olmuşlardı. Ama biz keyfimize bakıyorduk. Deniz'in kelimeleri başladığında zorlukla bakışını sıktığı yumruğundan ona kaldırdı Özge. Tüm bunlar olurken biz neredeydik Özge? Farkında bile değildik. Sahipsiz bıraktığımız insanların acılarını hiç bilmedik. O gözlerimizi ayırmadığımız televizyonların bize sunduğu saçmalıkları haber sandık. Ama şimdi biliyoruz, Yok sayılan her varlık intikam alır. Nefrete dolar kalbi. Hiç yok sayıldın mı Özge? Ön yargıyla aşağılandın mı? Aklına gelen görüntüyle birlikte kaşları iyice çatıldı Özge'nin. Yok sayılmaya çalışılmıştı. İzin verilseydi kesin yok sayılacaktı. Ve evet aşağılanmıştı da. Can Manay'ın görüntüsü ve o kısacık röportajı boyunca aşağılayan o gülümsemesi şimdi gözlerinin önündeydi. Kendini yok saydırmamıştı. Şanslıydı ama nefretle dolmuştu yine de. İntikam almak için yemin etmişti. Tüyleri diken diken olurken sesini çıkarmadı Özge. Deniz karşısında yarattığı etkinin farkındaydı. Devam etti. Kimsenin kimseye kötülüğü yapma hakkı yok. Kötülüğe izin vermek varoluşa, yaradana, hayata, evrene, iyi olan her şeye ihanettir. Şimdi sen o koltuğa çıkacaksın, üstelik darbeyle oturacaksın ve sanıyor musun ki milyonlarca dolar harcayacak, darbe yaparak seni oturttukları o makamdan senden bir şey almadan duracaklarını. Ya onlara istediklerini vereceksin ya da seni bir saat içinde zehirleyecekler. Karar senin. Sadece ruhunu satmazsan öldürüleceğini bilerek otur oraya. İnatla kahramanlığa karıştırma. Onların istediğini yapmazsan yok edildiğini bilerek çık yola. Savaştığın sistemin kölesi olacağını anla. Ya kölesi ya da kurbanı olacaksın. Özge'nin zihni allak bullak olmuştu. İçinde öfke vardı. Kafasını çevirdi bir an ve geçtikleri yola. Meydana varmak üzereydiler. Ellerinde bayraklarla meydana yürüyenleri gördü Özge. Hiddetle denize döndü. Bana hem diyorsun ki seni pasifize etmek istemiyorum hem de bana nasıl öldürüleceğimi anlatıyorsun. İçime korku yerleştiriyorsun. Ne yapmamı istiyorsun ha? Hem elimi kolumu bağlıyorsun hem de bana tut diyorsun. Peki ben ne yapacağım? Etrafa peygamber gibi gezip şu salak spiritüelciler gibi yapmacık yapmacık önüme gelene sarılayım mı? Sevin birbirinizi mi diyeyim ha? Bir köşeye oturup seyretmemi, anlayış gösterip insanların sevgi böceği şeklinde aşka gelip halkımızın yenmesine dua etmemi mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Deniz, Özge'nin gözlerinin içine bakarak yapabileceği hiçbir şeyi kalmayan birinin son çırpınışında darbeden vazgeç dedi. Seçimlere katıl, bırak oy sistemi yine de onlara çalışsın. Savaşma, sadece fark ettir. Bir olmak demek, diğerleri adına bir kişinin karar vermesi demek değil. Bir olmak demek, aynı anda harekete geçebilmek demek. Yardıma değil, insanların fark etmeye ihtiyaçları var. Özge itiraz etti. Adaletsizliğin içinde nasıl fark edecekler? Çocuklarımız sadece suç işleyenlerin egemen olabildiği bir toplumda nasıl doğru olmaya özensinler? Birbirlerini ayıplarını bildikleri için ordu olmuşlar. Nasıl savaşsın yapayalnız bir doğru? Deniz, köşemizde oturmuş bir kurtarıcı ya da lider beklemekten vazgeçtiğimizde tekamüldeki en büyük adımı atacağız. Birey olacağız dedi. Sen kendin demiyor muydun? Peşimden gelecek sürüler değil, yanında yürüyecek bireyler istiyorum diye. Eğer sen ya da başkaları bu insanlara habire kurtarıcı olursanız bunlar nasıl öğrenecekler tek başlarına ayağa kalkmaları gerektiğini? Özge ağzını açtı, konuşacaktı ama Deniz susturdu onu. Bitmedi. Çocuklar dedin, nasıl doğru olmaya özensinler? Takip edecekleri bir örnek ver onlara, silah değil. Öyle örnekler ver ki doğrudan hiç şaşmayan, ne olursa olsun doğruda durmaya çalışan, çabalayan, emek veren, doğruda durmayı başarmış bir örnek. Bin tane zengin suçludan daha etkilidir. Niye kahramanlık hikayelerini seviyoruz sanıyorsun? Çünkü her birimizin içinde doğrudan durmayan, aç ama nasıl yapacağını bilmeyen kahramanlar var. Karşısındaki haksızlığa başka bir haksızlıkla bastırmaya çalışmak yerine sen de sadece örnek ol ve örnek olacaklara yol aç yeter. Düşündü Özge, tek bir doğru örnek bin tane yanlışa ilaç olabilir miydi? Ama zaten binlerce yıldır insanlık dediğimiz bu hal sadece birkaç tane doğru örnekten aldığımız ilhamla, motivasyonla gelişmemiş miydi? Hazreti Muhammed, Arap Yarımadası çöllerinde birbirini öldüren, Afrika'daki gelişmemiş kabileler gibi çırılçıplak gezen, yıkanmayı dahi bilmeyen o ilkel kabilelere örnek olmamış mıydı? Nelson Mandela'nın savaşsız direnişi, Afrika'da birbirlerini kesen kabilelere örnek olmamış mıydı? Martin Luther King'in şiddete karşı savaşı, ırkçılığa vurulan asıl darbenin en iyi örneği değil miydi? Birkaç örnek. Sayıları önemli değildi ama birkaç örnekti insanın insanlığa besleyen. Her biri çok değerliydi. Evet, örnekler lazımdı bize. Tepkiselliğin kolaylığını değil, sürekli bir çabada olmanın zorunluluğunu seçebilen örnekler. Araba durdu ama Özge ancak kapısı açıldığında vardıklarını anladı. Denize baktı konuşmadan. Denizin hayal kırıklığıyla bezenmiş umut dolu tebessümüne bakmak ağırdı. Birazdan meydana çıkacak ve halka seslenecekti. Sonrasında yapacakları darbeyle bu konuşma tarihe geçecekti. Gülümsemek istedi denize ama gülümseyemedi. Ani bir hareketle arabadan inmek için döndüğünde deniz yakaladı onu kolundan. Örnek olmanı istiyorum. Hakkın yerini bulmasını istiyorsan, mutlak adaletin bu gezegende gerçekten var olmasını istiyorsan, cezalandırmak için harcadığın zamanı ve emeği insana örnek olmak için harca dedi ve bıraktı onu. Özge'den daha hızlı bir hamlede ondan önce indi arabadan. Özge indiğinde başı önünde bir an bekledi. Sonra başını kaldırıp denize döndü. Sadece baktı. Nasıl da zamansız tanışmışlardı. Bundan 3 yıl önce tanışmış olsaydı onu, sadıktan önce, yaşadıklarından önce, verdiği kararlardan önce, o zaman hayatı belki de huzurlu olacaktı. Ama şimdi cehenneme girmiş, cehennemi temizlemeye yemin etmiş biriydi. Konuşmak istedi Özge ama deniz başını iki yana yavaşça salladı. O gözlerdeki hayal kırıklığı olmasaydı. Deniz dönüp giderken Özge dikleşti. Denizle konuşmasından sonra aklında çarpışan fikirleri haklı çıkmak için yarıştaydılar. Denizin ardında bırakıp birileri bir şeyler yapmalı diye uyandırdı kendini. Döndü ve korumaların eşliğinde protokole ilerledi. Özge'nin gelişine bakarken gözleri parladı Turgut'un. Takım elbiseli güvenlik ekibinin arasında giydiği er üniformasıyla yarın tüm dünyanın basınında yer alacaktı birazdan yapacağı konuşmayla. Asker olarak çıkacaktı sahneye ve başbakan olarak bitirecekti bugünü. Darbe yapmak zor işti. Öyle uzun uzun üzerinde tartışmak mümkün değildi. Planlama zaten dışarıdan gelmişti. Ama orduyu, en azından bir taburu ikna etmek gerekti. Orduyla kurmuştu bağlantıyı ama mitingle gelip Özge'yi dinlemeden, ondan onay almadan katılmayacakları kesinleşmişti. Aslında tabur saraya girmeyecekti. Yabancı danışmanlar ustaca her şeyi halledeceklerdi. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Sonrasında ordu yapmış gibi her şey tıkırında işlemeliydi. Muammer Bey ve Ömer'e protokole girmemelerini söylemişti Özge. Yapacağı bu hamleler ters giderse pisliğin onlara bulaşmasını istemiyordu. Ama kafasını çevirdiği anda köşede ikisinin de bekliyor olduğunu gördü. Küçük bir selamla önlerinden geçti. Muammer Bey ve Ömer onu yalnız bırakmamaları gerektiğini, ona bu kadar bakmaz anlamışlardı. Uzakta kaldılar. O sırada Turgut alkışlayarak Özge'ye doğru yürüdü. Ama Özge'nin bir bakışı yetti Turgut'un alkışını kesmeye. Bu bir sirk gösterisi değil diye düşündü Özge. Protokole yaklaşırken gözlerini Turgut'tan ayırmadan. Turgut'un laubali alkışı bardağı taşıran son damlaydı. Muammer Bey'in minneti olmasa bu adamın aralarında ne işi vardı? Ama aslında tüm işte ona bağlıydı. Bu topluluğun köprüsüydü Turgut. Washington'la, orduyu işçi birlikleriyle, herkesle ilişkisi vardı. Durdu Özge. Nasıl olurdu da bir kişinin kolları böyle herkese uzanırdı? Sorgularken protokole varmıştı. Darbenin başrolleri hepsi protokoldaydı. Sakince onlara yaklaşırken sürekli içinden birileri bir şeyler yapmalı diyordu. Protokolü selamlayıp geçti. Bir tek Turgut peşine takıldı. Meydana kurulan sahnenin arkasından çıktı Özge. Adımları ne kadar hızlı atarsa atsın hayatın en büyük kararını geride bırakamıyordu. O karar sonuçları ne olursa olsun önüne konulmuş alınmayı bekliyordu. Eline mikrofonu verdiler. Daha bir saat vardı ama ses kontrolü yapacaklardı. Turgut, konuşmamız lazım. Gündemdeki olaylara girmen derken yine gözlerini bir silah gibi Turgut'a çevirdi Özge. Turgut susması gerektiğini anladı. Ama dönüp gitmeden önce yine de sana yardım etmek için buradayım Özge Hanım dedi. Tüyleri diken diken oldu Özge'nin. Ense kökü çığlıkları attı kendisine söylenen bu cümleyle. Çünkü en son Şaban Meydanoğlu demişti bunu Özge'ye ve bir an sonra bindiği helikopterde Özge kendini hiç bu kadar ölüme yakın hissetmemişti. Ama ölüm değildi ki korktuğu, kendisine güvenenlerin yaşayacağı hayal kırıklığı her ölümden beterdi. Asistanlardan birine seslenip kağıt ve kalem istedi. 5. Eti. Televizyonun sesini kasıp Bilge'ye döndü Eti. En iyi partner kendi eksikliğimizin fazlalığını onda bile bildiğimiz kişidir. Laf olsun diye söylemiyorum. Atom bazında geçerli. Sadece mıknatıslar değil, fizik kanunları öyle buyurduğu için zıt kutuplar birbirlerini gerçekten de çekiyor. Bilge psikolojik bir şey derken Eti kafasını hayır anlamında sallayarak sözünü kesti. Psikolojik değil, tamamen fizik bilimiyle ilgili. Varoluş yapısıyla alakalı bir durum bu. Bak şimdi, etrafında gördüğün her şey atomlardan meydana gelir. Şimdiye kadar bulunan 118 element var. Element tablosunda ve etrafımızdaki dünyada bu 118 elementin atomlarının birbirleriyle kombinasyonunda oluşuyor. Yani suyu düşün. İki tane hidrojen atomu bir tane oksijen atomuyla milyonlarca atomun içinde birbirlerini buluyor. Bir araya gelip birleşiyor ve sonra da ayrılmıyorlar. Bu ayrılmaz birliktelik geri bir su molekülünü oluşturuyor. Su molekülleri birleşiyor ve damlaya dönüşüyorlar. Neden ayrılmıyorlar? Nedir iki hidrojen ve bir oksijeni bir arada tutan şey? Ortaokulda aldığı sıkıcı fizik derslerinden oluşan bilgilerin eskimiş dosyalarını açtı Bilge zihninde. Çekirdekle ilgili bir şeyler geldi aklına ama hatırlayamadı. Bilmiyorum dercesine kafasını salladı. Eti gülümseyerek devam etti. Bir zamanlar her şeyi oluşturan en küçük parçanın atom olduğu sanılıyordu. Ama değil. Hatta atom en küçük birim bile değil. Anlaşıldı ki atom ortada birbirine yapışmış proton, nötron ve onları çevreleyen bir alan içinde etrafında dönen elektronlardan meydana geliyor. Etrafında gördüğün her şey bu üç parçadan oluşuyor. Üç proton, üç nötron ve üç elektron birleşiminden oluşan atom varoluşuna sıfır değerde başlıyor. Adı üstünde nötronlar nötr elektrik yüklü olduklarından sıfır yüklüler. Protonlar artı elektrik yüklü olduklarından her biri artı bir ve yörüngedeki elektronlar negatif yüklü olduklarından her biri eksi bir ile şarj edilmiş haldeler. Doğaları bu. Atomun içindeki bu üç parçacığın tüm değerlerini toparlarsan geriye sıfır kalıyor. Ama atomun amacı daima 8 elektrona sahip çıkmak. Çünkü bir atomun dengede olabilmesi için ki buna fizikte oktet kuralı deniyor, kendisini 8 tane elektronla çevrilmesi lazım. Bazı atomlar berilyum gibi 8 elektronun yanında fazladan 2 elektrona sahipler ve element tablosunda bu yüzden berilyum B kare olarak gösterilir. Yani 2 fazla elektronu var. Bazı atomlarsa elektronlarını 8'e tamamlayamaz. 2 elektron eksiktirler. Mesela oksijen. Bu yüzden element tablosunda O kare şeklinde gösterilir. Evren dengeyi hedeflediği için berilyum kendisinden fazla olan 2 elektronu vermeye ve oksijen de kendisinden eksik olan 2 elektronu diğerinden almaya meyillidir. Bu yüzden birleşirler. Her şey denge için sürekli bir alışveriştedir. Yani atomlar dengeye olan ihtiyaçları yüzünden birleşip etrafımızdaki her şeyi oluşturuyorlar. Daha basite indirgersek etrafımızdaki her şey elektron ve protonların zıt elektrik yüklü, yani zıt kutuplarda olması sonucu varlar. Bilge döndü. Artı bir yüklü protonlar ve eksi bir yüklü elektronlardan oluşan atomda elektrik vardı. Fark ettiği şey hayret de kelimelere dönüşmüştü. Atomlarımız elektrik yüklü, yani etrafımızda gördüğümüz her şeyin içinde elektrik var. Tatminkar bir gülümsemeyle başını salladı Eti. Bu yüzden evren elektrikten oluşuyor diyorlar. Senin bedenin başta olmak üzere etrafında gördüğün her şey artı ya da eksi elektrikle şarj edilmiş atom parçacıklarından oluşuyor ve elektrik daima manyetik alan oluşturuyor. Her maddenin bir manyetik alanı var. Peki nedir manyetik alan? Bilge itiraz etti. Bir dakika, atomların bir arada durmasının nedenini söylemedin. Ayrım sonu.